Uygarlık Tarihi 3. Ayrım Sayfa 21 Hayvanların Evcilleştirilmesi. Neolitik çağda tarımdan hemen sonra gerçekleşen en önemli yenilik hayvanların evcilleştirilmesidir. Köpek daha mezolitik çağda evcilleştirilmiştir. Bu nedenle köpek evcilleştirilen ilk hayvan olma özelliğine sahiptir. Neolitik çağda ise beslenme amaçlı olarak koyun, keçi, domuz ve sığır evcilleştirilmiştir. İnsanlar evcilleştirdikleri hayvanların sütünden ve yününden de faydalanmışlardır. Evcilleştirme süreci daha çok süt, daha kaliteli yün, daha fazla et veren ve kolay evcilleşebilen uysal hayvanların seçilmesi ve üretilmesiyle gerçekleşmiştir. İlk zamanlar evcil hayvan sayısı az olduğu için avcılık da devam etmiştir. Ancak zamanla evcil hayvanların sayısı artmış ve avcılık giderek azalmıştır. Evcilleştirilen hayvan türü bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Örneğin Afrika'da sığır ve keçi, Doğu Asya'da domuz, Güney Amerika'da ise lama evcilleştirilmiştir. At, deve ve kümes hayvanları ise daha geç dönemlerde evcilleştirilebilmiştir. Diğer gelişmeler. Çanak çömlek öncesi Neolitik başlarında üstleri dallarla ve kamışlarla örtülüp çamurla sıvanan yuvarlak kulübeler yapılmıştır. Bu dairesel planlı barınaklar daha sonra dikdörtgen planlı gerçek evlere dönüşmüştür. Bu evlerde mutfak ve kiler işlevi gören ayrı odalar vardır. Bu evlerle birlikte düzenli bir yerleşim modeline sahip köyler ortaya çıkmıştır. Bu yerleşim yerlerinde bazı yapılar tapınak veya kutsal mekan özelliğine sahiptir. Bu dönemde ölüler evlerin tabanlarına, bebeğin ana rahmindeki pozisyonuna benzer şekilde dizler karına çekili olarak gömülmüşlerdir. Ölülerin yanına renkli taşlardan, deniz kabuklarından, bakırdan, kemikten ve fil dişinden yapılma süs eşyaları ve boncuklar konmuştur. Bazı yerleşimlerde ölüler etleri çürüyene kadar bekletilip sonra kemikleri toplanarak gömülmüşlerdir. Diyarbakır yakınlarındaki Çayönü yerleşiminde ise ölülerin kafatasları vücutlarından ayrılarak başka bir yere, özel bir yapının içine konmuştur. Bu yapı kafataslı yapı olarak adlandırılmaktadır ve bu yapının muhtemelen inançla ilgili bir anlamı vardır. Neolitik çağda orak biçimli aletler ve tahılları işlemede kullanılan taştan öğütme taşları, havanlar ve dibekler yapılmıştır. Ayrıca yüzeyleri ve kenarları sürtülerek düzeltilmiş ve parlatılmış taş aletlerde görülmektedir. En yaygın alet yassı baltadır. 1 ila 15 cm arasında büyüklüğe sahip üçgen ya da dörtgen biçimli bu aletler bir sapa geçirilerek kullanılmıştır. Obsidyen Neolitik dönemde alet yapımında bir ham madde olarak yoğun biçimde kullanılmıştır. Doğal kaynaklarından elde edilen obsidyenin geniş bir coğrafyada ticaretinin yapıldığı görülmektedir. Uzun mesafeli ticarete konu olan ilk mal obsidyendir. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Toroslar ile Mezopotamya arasında yoğun biçimde obsidyen ticareti yapılmıştır. Neolitik çağda bakır da kullanılmaya başlanmıştır. Bakır, ısıtılıp dövülerek şekillendirilmiş, takı, küçük iğne, olta gibi aletler yapılmıştır. Neolitik'te obsidyen ve bakırın yanında deniz kabukları, kaliteli çakmak taşı ve değerli renkli taşlarında ticareti yapılmıştır. Çanak çömlekli Neolitik. Çanak çömlekli Neolitik çağ sadece çanak çömlek yapımının başlamasından daha fazla şey ifade eder. Çanak çömlek öncesi Neolitik, besin üretici yaşam tarzına doğru bir geçiş aşamasıdır. Ancak çanak çömlekli Neolitik'te artık besin üretimine dayalı ekonomi tamamen yerleşmiş, avcılık ve toplayıcılık terk edilmiştir. Bununla beraber bu dönemde yapılan tarım sadece yağmura bağlı olan kuru tarımdır. Sulama sistemi yoktur ve saban, döven gibi tarım aletleri bilinmemektedir. Tohumlar toprağa delikler açarak ekilmekte, hasat çakmak taşından yapılan oraklar biçilmekte ve tahıl taş dibeklerde öğütülmektedir. Bu dönemde taş temelli, kerpiç duvarlı, gerektiğinde yeni eklemeler yapılabilen evler ortaya çıkmıştır. Bazı yerleşimlerde evler birbirine bitişik olarak yapılmıştır. Evlerde oturma, uyuma ve çalışma için ayrı yerler, kiler alanları, işlikler, mutfaklar ve avlular bulunmaktadır. Jeriko ve Jarma gibi yerleşimlerin etrafında sur duvarları yapılmıştır. Bu sur duvarları derin hendeklerle çevrelenmiştir. Buradaki önemli unsur, sur duvarlarının yapımında ortak emek gücünün kullanılması ve ileri düzeyde bir toplumsal örgütlenmenin görülmesidir. Bu dönem yerleşimlerinden bazıları 5 ila 10.000 kişilik nüfusa sahiptir. Neolitik çağın sonuna doğru ölülerin evin tabanına gömülmesi adeti ortadan kalkmış ve ölüler yerleşim yerinin dışına gömülmeye başlanmıştır. Çanak çömlekli Neolitik, Dadagiye evresi, Hassuna evresi ve Samarra evresi olarak 3 aşamaya ayrılır. Bunlar İsa'dan önce 6000 ila 5000 arasında Kuzey Mezopotamya bölgesinde ortaya çıkan gelişmiş köy kültürlerini temsil eder. İsa'dan önce 6000'lerde Kuzey Mezopotamya'da görülen Dadagiye kültürü, Hassuna kültürüne öncelik eden bir evreyi temsil eder. Hassuna yerleşimleri ise küçük, yaklaşık 100 ila 200 metre çapında tahminen birkaç yüz kişilik nüfusa sahip tarıma dayalı köylerdir. Ancak nüfusları fazla olmasa da Hassuna ve Yarımtepe gibi bu evreye özgü yerleşimlerde gelişmiş bir yapılaşma görülmektedir. Örneğin Yarımtepe'de iç ve dış avlulu çok adalı evler inşa edilmiştir. Hassuna'dan biraz daha geç ortaya çıkan Samarra yerleşimlerinde gelişmiş bir mimari ve artan bir toplumsal tabakalaşma görülmektedir. Samarra yerleşimlerinde bulunan mezarlarda turkuaz taşı, bakır, yeşil taş, obsidyen ve deniz kabuğundan kolyeler gibi mezar hediyeleri vardır. Bu bölgede bulunmayan turkuaz ve obsidyen gibi taşlar ticaret yoluyla getirilmiştir. İsa'dan önce 5400'de Samarra yerleşimlerinde yeni bir mimari özelliğin ortaya çıktığı görülmektedir. Köyün tahılının depolandığı T biçimli yapılar inşa edilmiştir. Tahılın ortak bir yerde depolanması hem tarımda hem de inşaat işinde ortak bir çalışma olduğunun işaretidir. Sıra sizde 6. Tarım ilk defa nerede ve ne zaman başlamıştır? Kalkolitik çağ. Amaç 6. Köy tipi yerleşimlerin ilk kent devletlerine nasıl dönüştüğünü öğreneceksiniz. Kalkolitik çağ aynı zamanda bakır çağı olarak da bilinmektedir. Geç Neolitik'ten sonra yaklaşık olarak İsa'dan önce 5000 ila 4500'lerde başlar ve Tunç çağının başlamasıyla birlikte İsa'dan önce 3500'lerde sona erer. Kuzey Mezopotamya'da Halaf, Güney Mezopotamya'da Ubeyt ve Uruk kültürleri Kalkolitik çağda gelişmiştir. Neolitik çağa özgü çiftçiliğe dayalı köy yaşamı birçok yerde uzun süre devam etse de bazı bölgelerdeki köylerin büyüyüp gelişerek kentlere dönüştükleri görülür. Kalkolitik çağın en önemli özelliği bu dönemde köylerin kentlere dönüşmesi ve tarımcı köy toplumlarından kent devletlerinin doğmasıdır. Bu dönemde bölgeler arasında sosyoekonomik açıdan bir farklılaşma ortaya çıkmıştır. Dünya tarihinde ilk kez ekonomik çıkar bölgeleri oluşmuştur. Ekonomik merkez, doğal imkanların zengin olduğu bölgelerden sulamalı tarım yapma imkanının bulunduğu Dicle ve Fırat arasındaki Mezopotamya bölgesine kaymıştır. Mezopotamya bölgesi, daha kuzeydeki Güneydoğu Anadolu bölgesine göre daha kurak ve doğal besin kaynakları sınırlı bir bölgedir. Ekonomisi, tahıl tarımına dayalı toplumlarda kuraklık büyük bir risk anlamına gelmektedir. Bu nedenle kıtlık riski bulunan bölgelerde artı ürün üretmek ve bunları depolamak son derece önemlidir. Bu bölgelerde artı ürüne sahip olan yerleşimler avantajlı duruma geçerler ve bu onlara önemli bir güç kazandırır. Kuraklık riskinin az olduğu ve doğal besin kaynaklarının bol olduğu bölgelerde ise artı ürün bu kadar büyük bir anlam ifade etmez. Bu yüzden kalkolitik çağda sosyal ve ekonomik gelişmeler doğal koşulların insanları zorladığı yerlerde gerçekleşmiştir. Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki Mezopotamya bölgesinin kurak olması ve kuru tarımın nüfusu beslemeye yetmemesi sulamalı tarımı zorunlu kılmıştır. Bu bölge sulama kanallarının yapılabilmesi ve sulu tarımın başlayabilmesi için uygun koşullara sahiptir. Sulu tarımın başlamasıyla birlikte ürün fazlası yani artı ürün de ortaya çıkmıştır. Bu artı ürün bölgede büyük değişimlere neden olmuştur. Her şeyden önce bu artı ürünün üretimi için büyük bir organizasyon gerekmiştir. Üretimin planlanması, sulama kanallarının 40 kilometre uzunluğunda olanları bile vardır, yapılmasında insanların çalıştırılması, elde edilen ürünün bir merkezde toplanarak depolanması ve elbette bu ürünün korunması gerekmiştir. Böylece Neolitik çağda Güneydoğu Anadolu'da yavaş yavaş oluşmaya başlayan tapınak ekonomisi adı verilen bir sistem Kalkolitik çağda kurumsallaşmıştır. Tapınak ekonomisinde üretilen ürün dini merkez olan tapınakta toplanır ve yeniden halka dağıtılır. Tapınağa getirilen ve dağıtılan ürünün kaydını din adamları yani tapınağın rahipleri tutar. Bu sistemde ekonomi ve din iç içedir. Üretimi tapınaklar ve rahipler kontrol eder. Böylece toplumda net bir tabakalaşma ortaya çıkar. Üretenler ve üretimi kontrol edenler arasındaki ayrım çok belirgindir. Tapınak rahipleri en üst tabakayı oluşturur. Bütün bu gelişmeler toplumsal hayatta bir çeşitlilik getirmiştir. Yeni bir toplum modeli şekillenmeye başlamıştır. Sulu tarım, artı ürün ve artan sosyal dinamizmle birlikte Mezopotamya'da nüfus da artmıştır. Bu dönemde bakır madenciliği büyük önem kazanmıştır. Özellikle teknoloji için gerekli olan maden, değerli taşlar, dokuma için gerekli yün, yağ bitkileri ve çeşitli besin maddeleri gibi ihtiyaçlar başka bölgelerden, en çok da Güneydoğu Toroslar bölgesinden getirilmekteydi. Bu dönemde deniz ve akarsu yoluyla yapılan ticaret gelişmiştir. Mezopotamya, Anadolu, İran, Hindistan, Pakistan, İndus Vadisi ve Güney Arabistan arasında geniş bir ticaret ağı kurulmuştur. Kalkolitik çağ ilk, orta ve son kalkolitik olarak 3 evreye ayrılmaktadır. Bu evreler Mezopotamya'da Halaf, Ubeyt ve Uruk kültürleri olarak da adlandırılmaktadır. Kent devleti, etrafındaki daha küçük yerleşimlerin de bağlı olduğu kent tipi idari merkezdir. Ekonomik çıkar bölgesi bir toplumun geçimini sağlayacak genişlikte alanı tanımlar. Artı ürün, geçimlik üretimin fazlası olan ve sahip olana ekonomik güç sağlayan üründür. Sıra sizde 7. İlk kent devletleri neden Güney Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır? Uygarlığın doğuşu, amaç 7. Uygarlığın doğuşunu hazırlayan koşulların neler olduğunu öğreneceksiniz. Sulamalı tarım ve artı ürünün ortaya çıkması, artı ürün üretiminin organize edilmesi, artı ürünün buna sahip olmayan ve potansiyel bir tehlike oluşturan göçebe hayvancı topluluklara karşı korunması, üreten ve üretimi kontrol eden ekseninde toplumsal tabakalaşmanın ortaya çıkması, nüfus artışı, yerleşimlerin büyümesi, ticaret ve mesleki uzmanlaşmanın artması bir devlet organizasyonunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sulama kanallarının yapımında insanların kitleler halinde çalıştırılması ve birilerinin bu işi yönetmesi ve planlaması gerekmiştir. Aynı şekilde tapınaklar ve anıtsal binaların inşasında da insanlar çalıştırılmıştır. Bunun için büyük çaplı bir organizasyona ihtiyaç duymuştur. Bu organizasyonda liderler ve onların yardımcıları olmalıdır. Bu amaçla oluşturulan bütün kurumlar sonuçta devlet bürokrasisine dönüşmüşlerdir. Toplumsal tabakalaşmanın artması, insanların kaynaklara ulaşımları arasında bazı farklılıklar doğurmuştur. Toplumun en üstündeki yönetici tabaka güç ve zenginliğe sahip olmuştur. Yönetmenin yolu da yine bu güç olduğu için anıtsal mimari aracılığıyla bu güç özellikle vurgulanmıştır. Karmaşık bir toplumsal yapıya sahip büyük ölçekli kent yerleşimlerinde merkezi bir devlet organizasyonu, ekonomik, siyasal, askeri ve yasal konuların bir sisteme oturtulmasını sağlamıştır. Mezopotamya dışında Mısır, İndus Vadisi, Çin, Orta ve Güney Amerika kültürlerinde de yukarıda sayılan benzer nedenlerle ilk devletler ortaya çıkmıştır. İlk devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte uygarlığın da başladığı kabul edilmektedir. Uygarlık, tarihsel olarak devlet, üretim ve iş gücünün denetimi, toplumsal tabakalaşma, mesleki uzmanlaşma, anıtsal yapılar, yazı ve büyük nüfuslu yerleşimler gibi gelişmelerle özdeşleştirilmiştir. Uygarlığın doğuşunu hazırlayan nedenler sırasıyla yerleşik yaşama geçiş, tarımın özellikle de sulu tarımın başlaması, artı ürünün yaratılması ve kent devletlerinin ortaya çıkışı olarak sayılabilir. Sıra sizde 8. Uygarlığın doğuşunu hazırlayan nedenler nelerdir? Özet. 1. Evren, dünya ve canlılar nasıl oluşmuştur? Evren yaklaşık 15 milyar yıl önce meydana gelmiştir. Evrenin oluşumu Big Bang, büyük patlama adı verilen bir teoriyle açıklanmaktadır. Dünya ise yaklaşık 4,5 milyar yıl önce bir gaz ve toz bulutundan meydana gelmiştir. Bundan 500 milyon yıl sonra da ilk organik moleküller gelişmiştir. Sonra ilk basit tek hücreli canlılar ve daha sonra da çok hücreli canlılar evrimleşmiştir. İnsanın üyesi olduğu primatlar takımı ise günümüzden 55 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır. 2. Tarih öncesi ve erken tarihi çağlar nasıl ve neye göre sınıflandırılır? Tarih öncesi çağlar ve erken tarihi çağlar 3 çağ sistemi denen bir sisteme göre sınıflandırılır. 3 çağ sistemi eski çağların araç gereç yapımında kullanılan ham maddeleri esas alarak taş çağı, tunç çağı ve demir çağı olmak üzere 3 ana evreye bölünmesidir. Bu evrelerden taş çağı ise paleolitik eski taş, mezolitik orta taş ve neolitik yeni taş olarak tekrar 3'e ayrılır. Neolitik çağ ve tunç çağı arasında da kalkolitik bakır çağı eklenmiştir. 3. İnsanın atalarının özellikleri ve paleolitik çağdaki gelişmeler nelerdir? Günümüzden 2,5 milyon yıl önce ortaya çıkan ve 40 bin yıl öncesine kadar yaşamış olan birçok tür insanın atalarını oluşturur. Bu insan türlerinin anatomik yapıları ve zihinsel düzeyleri bugünkü insanlardan farklıdır. Modern insan olan Homo sapiens türü ise yaklaşık 200 bin yıl önce ortaya çıkmıştır. İlk taş aletler alt paleolitik dönemde, ölü gömme davranışı orta paleolitik dönemde ve ilk simgesel ve sanatsal ürünlerse üst paleolitik dönemde gelişmiştir. 4. Avcı toplayıcı göçebe yaşam biçiminden yerleşik yaşama neden ve nasıl geçilmiştir? Buzul çağlarının bitişi iklimde ısınmaya ve bu ısınma da başka ekolojik değişimlere neden olmuştur. Mezolitik, epipaleolitik çağda yaşayan insanlar bu yeni çevresel koşullara uyum sağlamışlardır. Avrupa'da sulak alanların kıyılarında balıkçılıkla geçinen küçük yerleşimler ortaya çıkarken, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de yabani tahıl toplayıcılığıyla geçinen yerleşimler belirmiştir. 5. Tarım ve hayvanların evcilleştirilmesi nerede, ne zaman ve nasıl başlamıştır? Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki yabani tahıl toplayıcılığı zamanla bu yabani tahılların denetim altına alınmasını sağlamış, böylece ilk tarım başlamıştır. Tarımın keşfini o bölgede bulunan evcilleştirmeye müsait yabani hayvanların evcilleştirilmesi izlemiştir. Ancak besin üretimi daha geç dönemlerde ama bağımsız olarak Güneydoğu Asya'da ve Orta Amerika'da da başlamıştır. Besin üretiminin başladığı bu çağa Neolitik Çağ adı verilmektedir. 6. Köy tipi yerleşimler nasıl ilk kent devletlerine dönüşmüştür? Mezopotamya'da ekolojik şartlar sulamalı tarıma geçişe neden olmuştur. Böylece bu bölgede geniş çaplı sulamalı tarım başlamış, bunun sonucunda da artı ürün ortaya çıkmıştır. Bu artı ürün bölgede büyük değişimlere neden olmuştur. Artı ürünün üretimi, toplanması ve dağıtılması için büyük bir organizasyon gerekmiştir. Bu organizasyon, tapınak ekonomisi adı verilen tapınak merkezli bir sistem doğurmuştur. Bu sistem, kent devleti modeline evrilmiştir. 7. Uygarlığın doğuşunu hazırlayan koşullar nelerdir? Tarihsel anlamda uygarlığın doğuşu, devletin, üretim ve iş gücünün denetiminin, toplumsal tabakalaşmanın, mesleki uzmanlaşmanın, anıtsal yapıların, yazının ve büyük nüfuslu yerleşimlerin ortaya çıkması demektir. Uygarlığın doğuşunu hazırlayan nedenler sırasıyla yerleşik yaşama geçilmesi, tarımın özellikle de sulu tarımın başlaması, artı ürünün yaratılması ve kent devletlerinin gelişmesidir. Kendimizi sınayalım. 1. Üç çağ sistemine göre arkeologlar eski çağları hangi ölçüte göre sınıflandırmaktadırlar? A. Coğrafi, B. Teknolojik, C. Kültürel, D. Toplumsal, E. Yazı. Cevap 1B. Yanıtınız yanlış ise 3 çağ sistemi ve tarih öncesi çağlar konusunu tekrar okuyunuz. 2. Aşağıdakilerden hangisi arkeometrik tarihleme yöntemlerinden biri değildir? A. Tipoloji, B. Karbon 14, C. Ağaç halkaları yöntemi, D. Potasyum argon, E. Termolüminesans. Cevap A. Yanıtınız yanlış ise tarihleme yöntemleri konusunu tekrar okuyunuz. 3. İlk taş aletler ne zaman ortaya çıkmıştır? A. Günümüzden 4.4 milyon yıl önce. B. Günümüzden 2.5 milyon yıl önce. C. Günümüzden 1.8 milyon yıl önce. D. Günümüzden 800 bin yıl önce. E. Günümüzden 200 bin yıl önce. Cevap B. Yanıtınız yanlış ise alt paleolitik dönem konusunu tekrar okuyunuz. 4. Bedensel özellikleriyle buzul çağı koşullarına uyum sağlamış olan insan türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Homo habilis. B. Homo rudolfensis. C. Homo erectus. D. Homo sapiens. E. Homo neandertalensis. Cevap E. Yanıtınız yanlış ise orta paleolitik dönem konusunu tekrar okuyunuz. 5. Aşağıdakilerden hangisi Homo sapiens'in kökenini açıklayan modellerden biridir? A. Asya'dan çıkış modeli. B. Avrasya modeli. C. Evrim zinciri modeli. D. Çok merkezli evrim modeli. E. Avustralya ve Amerika'ya geçiş modeli. Cevap D. Yanıtınız yanlış ise üst paleolitik dönem konusunu tekrar okuyunuz. 6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'daki mezolitik çağ ile Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de yaşanan epipaleolitik çağ arasındaki farklılıklardan biridir? A. Yabani tahıl toplayıcılığına dayalı geçim biçimine geçilmesi. B. İlk yerleşik köylerin ortaya çıkması. C. İklimde ısınmanın ve bitki örtüsünde değişimin meydana gelmesi. E. Mikrolit aletlerin yapılması. E. Avcılık yapılması. Cevap A. Yanıtınız yanlış ise mezolitik ve epipaleolitik çağ konusunu tekrar okuyunuz. 7. Orta Doğu'da ilk tarıma alınan tahıllar aşağıdakilerden hangisidir? A. Pirinç mısır. B. Mısır patates. C. Arpa buğday. D. Mercimek bakla. E. Pirinç patates. Cevap C. Yanıtınız yanlış ise neolitik çağ konusunu tekrar okuyunuz. 8. İlk evcilleştirilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir? A. Koyun. B. Deve. C. Domuz. D. Köpek. E. At. Cevap D. Yanıtınız yanlış ise neolitik çağ konusunu tekrar okuyunuz. 9. Sulamalı tarım ilk defa nerede başlamıştır? A. Mezopotamya. B. Afrika. C. Anadolu. D. Avrupa. E. Orta Asya. Cevap A. Yanıtınız yanlış ise kalkolitik çağ konusunu tekrar okuyunuz. 10. Aşağıdakilerden hangisi uygarlığın doğuşunu hazırlayan koşullardan biri değildir? A. Yerleşik yaşama geçilmesi. B. Sulamalı tarımın başlaması. C. Artı ürünün yaratılması. D. Kent devletlerinin ortaya çıkması. E. İlk sanat ürünlerinin ortaya çıkması. Cevap E. Yanıtınız yanlış ise uygarlığın doğuşu konusunu tekrar okuyunuz. Okuma parçası. Kozmik takvim. Dünya çok yaşlı, insansa çok gençtir. Kişisel yaşamlarımızdaki dikkate değer olaylar yıllar veya daha küçük sürelerle ölçülür. Yaşam süremiz onluk dönemlere sığar, tüm yazılı tarih ise binlerce yılın içindedir. Fakat bizden daha önceleri, geçmişin en uzak dönemlerine uzanan çok uzun bir zaman geçti ki bunun hakkında pek az şey biliyoruz. Çünkü hem yazılı veriler yok hem de o dönemlerin akıl almaz büyüklüğünü kavrayabilme konusunda gerçekten güçlük duyuyoruz. Bununla birlikte uzak geçmişteki olayları tarihlendirebilme olanağımız var. Jeolojik tabakalaşma sistemi ve radyoaktif metot, arkeolojik, paleontolojik ve jeolojik olaylar hakkında bilgi sağlamaktadır. Ayrıca astrofizik kuramı, planetlerin yaşları ve Samanyolu hakkında veriler sağladığı gibi, büyük patlama denen tüm madde ve enerjinin şimdiki evrene dönüştüğü olağanüstü patlama olayından bugüne kadar geçmiş olan süreyi de tahmini olarak vermektedir. Büyük patlama ya evrenin başlangıcı ya da evrenin daha eski geçmişine ilişkin tüm bilginin tahrip olduğu bir devamsızlık devresidir. Ama kesin olan şu ki hakkında hiçbir kaydın bulunmadığı en eski olaydır bu. Bu kozmik kronolojiyi açıklamak için bildiğim en öğretici yol evrenin 15 milyar yıllık yaşam süresini ya da en azından büyük patlamadan bu yana sürdürdüğü somut yaşamı tek bir takvim yılına sıkıştırmaktır. Buna göre dünya tarihinin her bir milyar yılı kozmik yılın 24 saatine eş ve bu yılın her saniyesi dünyanın güneş etrafındaki 475 dönüşüne karşılık olacaktır. Bu dönemde kozmik kronolojiyi 3 şekilde sunuyorum. Aralık ayı öncesi bazı tarihleri gösteren bir liste, Aralık ayı için bir takvim ve yeni yılın son akşamına yakından bir bakış, bu ölçüye göre tarih kitaplarımızdaki olaylar, kitaplar bunları birbirinden ayırmak için oldukça önemli çabalar göstermekte olsalar bile o kadar sıkışık durumdadır ki kozmik yılın son anlarını saniye saniye anlatmak gerekmektedir. Böyle bile olsa bizlere geniş aralıklarla ayrıldıkları öğretilmiş bulunan olayların listede çağdaş olaylar olarak yer almış olduklarını görürüz. Yaşam tarihi boyunca halının tüm dönemler için aynı zenginlikte dokunmuş olması gerekir. Örneğin 6 Nisan veya 16 Eylül sabahı saat 10.02 ve 10.03 olayları. Ancak detaylı veriler kozmik yılın yalnızca son anları için mevcuttur. Aralık ayı öncesi tarihler. Büyük patlama, Big Bang, 1 Ocak, yaklaşık 15 milyar yıl önce. Samanyolu galaksisinin oluşmaya başlaması, 1 Mayıs, yaklaşık 10 milyar yıl önce. Güneş sisteminin oluşumu, 9 Eylül, yaklaşık 5 milyar yıl önce. Dünyanın şekillenmesi, 14 Eylül, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce. Dünyada ilk yaşam belirtisi, 25 Eylül, yaklaşık 4 milyar yıl önce. En eski fosillerin tarihi 9 Ekim, yaklaşık 3,6 milyar yıl önce. Fotosentez yapabilen en eski bitki fosillerinin tarihi 12 Kasım, yaklaşık 2,8 milyar yıl önce. Kozmik takvim Aralık ayı. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. 1. Yeryüzünde atmosfer gelişmeye başlıyor. 9. İlk solucanlar. 17. Kambriyen öncesi dönemin sonu omurgasız canlılar. 18. İlk okyanus plankotu. 19. Ordovisyen dönem ilk balıklar, ilk omurgalılar. 20. Silüryen dönem bitkiler karada yayılıyor. 21. Devoniyen dönem ilk böcekler, hayvanlar karada yayılmaya başlıyor. 22. Hem karada hem de denizde yaşayabilen canlılar, ilk kanatlı böcekler. 23. Karbonifer dönem, ilk ağaçlar, ilk sürüngenler. 24. Permiyen dönem, ilk dinozorlar. 25. Paleozoik dönem sona eriyor, Mezozoik dönem başlıyor. 26. Trias dönemi, ilk memeliler. 27. Jura dönemi, ilk kuşlar. 28. Kretase dönemi, ilk çiçekler, dinozorlar yok oluyor. 29. Mezozoik dönem sona eriyor, Senozoik dönem başlıyor. İlk primatlar. 30. İlk hominidler. 31. Pliosen dönemin sonu, Pleistosen dönem başlıyor. İlk insanlar. 31 Aralık. İlk insanlar 22-30. Taş aletlerin yaygın olarak kullanımı 23. Ateşin kontrollü olarak kullanılması 23-46. Avrupa'daki üst paleolitik mağara resimleri 23-59. Tarımın başlaması 23-59-20. İlk kentler 23-59-35. Yazının keşfi 23-59-51. İsa'nın doğuşu 23-59-56. Avrupa'da Rönesans 23-59-59. Şimdi yeni yılın ilk saniyeleri. Bu kronoloji mevcut en iyi kanıt olmakla birlikte bazı yerlerin değişme olasılığı vardır. Örneğin bitkilerin karada yayılmalarının Silüryen dönemde değil de Ordovisyen dönemde olduğunun veya eklemli kurtların Kambriyen öncesi dönemde öne sürülenden daha önce ortaya çıktığının anlaşılması kimseyi şaşırtmaz. Bu tür tablo ve takvimler kaçınılmaz olarak yetersizdir. Böyle bir kozmik yıl içinde dünyanın yıldızlar arası maddeden sıkışmaya başlamasının ancak Eylül'ün başlarında olduğunu görmek insanı huzursuz eder. Yine dinozorların 24 Aralık'ta ortaya çıkmaları, insanın 31 Aralık gününün gecesi belirlemesi de aynı etkiyi yapar. Tüm yazılı tarih 31 Aralık'ın son 10 saniyesini içerir. Fakat bu şekilde düzenlemiş olduğum için ilk kozmik yıl yeni sona ermiştir. Kozmik yaşam içinde İşgal ettiğimiz sürenin önemsizliğine karşın ikinci kozmik yılın başlangıcında dünya üzerinde ve yakınında olacak şeylerin çok büyük ölçüde bilimsel bilgeliğine ve insanoğlunun kendine özgü duyarlılığına bağlı olunacağı ortadadır. Kaynak Sagan C. 1983, Cennetin Ejderleri, İnsan Zekasının Evrimi Üzerine Düşünceler. Çeviren Kayhan Sentin, E-Yayınları, İstanbul, sayfa 23 ila 29. Sıra sizde yanıt anahtarı. Sıra sizde 1. İlk basit tek hücreli canlılar yaklaşık 3.6 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır. Bunlara ait kanıtlar vardır. Bu kanıtlar Grönland'da, Afrika'nın güneyinde ve Avustralya'da bulunan fosillerdir. Bu tek hücreli canlıların yaklaşık 4 milyar yıl önce ortaya çıkan ilk organik moleküllerden oluştuğu tahmin edilmektedir. Bilim insanları laboratuvarda inorganik bileşimlerden, karbon içeriği bakımından zengin organik bileşimler üretmeyi başarmışlardır. Bu organik bileşimler protein yapı taşları olan amino asitleri meydana getirmiştir. Amino asitlerin canlı formlara dönüşmesi ise yaklaşık 500 milyon yıl sürmüştür. Sıra sizde 2. Canlılar sınıflandırılmasında insanın ataları ve insanı kapsayan hominin tribusunun üyelerine hominin denir. Homininleri diğer primatlardan ayıran en önemli özellik bipedalizm, yani iki ayak üzerinde duruş ve hareket biçimidir. İlk homininler Afrika'da evrimleşmişlerdir. Tartışmalı fosilleri bir tarafa bırakırsak ilk homininler 4.4 milyon yıl önce evrimleşen Australopithecus'lardır. Sıra sizde 3. 3 çağ sistemine göre tarih öncesi ve erken tarihi çağlar teknolojik ya da daha doğrusu teknolojide kullanılan ham maddeye göre taş çağı, tunç çağı ve demir çağı olarak sınıflandırılır. 3 çağ sistemi taş çağının eski, orta ve yeni taş, paleolitik, mezolitik, neolitik olarak 3 evreye ayrılması ve bakır çağının kalkolitik eklenmesiyle geliştirilmiştir. Sıra sizde 4. Paleolitik çağda ilk taş aletler ortaya çıkmış ve bu çağ boyunca taş alet teknolojileri ilerlemiştir. Ateş, insanlar tarafından kontrol altına alınmış, avcılık gelişmiş, konuşma dili ortaya çıkmış, ölü gömme davranışı başlamış, ilk simgesel ve sanatsal ürünler verilmiştir. Sıra sizde 5. Yerleşik yaşama iki merkezde yaklaşık aynı zamanda geçilmiştir. Avrupa'da mezolitik çağda nehir ve göl kıyılarında avcı toplayıcılık ve balıkçılıkla geçinen küçük yerleşimler ortaya çıkmıştır. Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de epipaleolitik çağda yabani tahıl toplayıcılığıyla geçinen ilk köyler oluşmuştur. Sıra sizde 6. Tarımın geliştiği ilk yer Orta Doğu'da verimli hilal adı verilen bölgedir. Bununla beraber dünyanın başka yerlerinde, mesela Amerika kıtasında ve Güneydoğu Asya'da tarım bağımsız olarak da sonraki dönemlerde gelişmiştir. Tarım Orta Doğu'da günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce, Güneydoğu Asya'da günümüzden 8 bin yıl önce ve Orta Amerika'da ise günümüzden 5 bin yıl önce başlamıştır. Sıra sizde 7. İlk kent devletlerinin Mezopotamya'da ortaya çıkmasının nedenleri büyük ölçüde ekolojiktir. Mezopotamya bölgesinin kurak olması ve kuru tarımın nüfusu beslemeye yetmemesi sulamalı tarımı zorunlu kılmıştır. Bu bölge sulama kanallarının yapılabilmesi ve sulu tarımın başlayabilmesi için uygun koşullara sahiptir. Sulu tarımın başlamasıyla birlikte ürün fazlası, yani artı ürün de ortaya çıkmıştır. Büyük çaplı sulu tarım, artı ürün ve büyük nüfusun denetimi bir devlet organizasyonu gerektirmiştir. Sıra sizde 8. Uygarlığın doğuşunu hazırlayan nedenler sırasıyla yerleşik yaşama geçiş, sulu tarımın başlaması, sulu tarım sayesinde artı ürünün yaratılması, toplumsal farklılaşmanın gelişmesi ve kent devletlerinin ortaya çıkışı olarak sayılabilir. Yararlanılan kaynaklar: Arsebük G. 1990, İnsan ve Evrim, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. Aydın S. 2003, Epipaleolitik Dönem, Mezolitik Çağ, Neolitik Çağ, Üç Çağ Sistemi Maddeleri. Antropoloji Sözlüğü, Suavi Aydın ve Kudret Emiroğlu, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Braidwood, 1995, Tarih Öncesi İnsan, çeviren Bilge Altınok, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. Erdal Y. S. 2003, Avustralopolitik Pitekler, Homo habilis, Homo heidelbergensis, Homo erectus, Homo ergastes, Homo rudolfensis, Homo sapiens, Neandertal insanı maddeleri, Antropoloji Sözlüğü, Suavi Aydın ve Kudret Emiroğlu, Bilim ve Sanat Yayınları Ankara, Feder, K.L ve M.A. Park, 1997, Human Antik, Mayfield Publishing Company, California, Jones, S.M. Robert ve Pil Beam, 1994, The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution, Cambridge University Press, Cambridge, Levin, 1998, Modern İnsanın Kökeni, çeviren Nazım Özaydın, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara, Levin, Foley, 2004, Principles of Human Evolution, Blackwell Publishing, Malden, Mises, Charles Keith, 1999, Uygarlığın Doğuşu, çeviren Alaaddin Şenel, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Özbek M, 2000, Dünden Bugüne İnsan, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Özdoğan M, 2002, Tarih Öncesi, Toprağın Dili, Paleolitik Çağ, İnsanın Zaferi, Mezolitik Çağ, İlk Köylere Doğru, Neolitik Çağ, Devrimlerin Atası, Kalkolitik Çağ, Devletin Kökeni, Arkeo Atlas Dergisi, Sayı 1, Sayfa 22 ila 129, Sagan, 1983, Cennetin Ejderleri, İnsan Zekasının Evrimi Üzerine Düşünceler, çeviren K. Şentin, E Yayınları, İstanbul, Thomas H., 1995, The First Humans, The Search for Our Origins, Thames and Hudson Limited, Londra, Wolf, 1991, Mansion der Urzeit, Die Entwicklung des Leben auf unserer Ent, Weltbild Verlag. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 31.